Sayfa 503. GG, Hedef Kurum ve Kuruluşlar. Fethullah Gülen'e göre askeriye, mülkiye, hukuk ve eğitim teşkilatlanması gereken ilk üç kurumdur. Üst düzey bürokratlarla sıkı ilişkiler kurmak, İçişleri ve polis teşkilatına sızmak cemaatin vizyonu içindedir. Spor dünyasını bile ihmal etmeyen cemaat özellikle Galatasaray Futbol Kulübü'ndeki aktiviteleriyle biliniyor. Bu küçük örnek cemaatin politika belirleyicilerinin vizyonlarının genişliği ve hedeflerinin derinliğini göstermektedir. Boğaziçi, ODTÜ ve Bilkent gibi üniversitelerde örgütün fakülte düzeyinde yapılanması kuvvetli değildir. Fakat bu üniversitelerde asistan veya doktora çalışması yapan cemaat mensupları mevcuttur. YÖK ve MEB'in 5-6 sene önce başlattığı proje ile yeni üniversitelerin kadro ihtiyacını karşılamak için yurt dışına binlerce öğrenci gönderilmiştir. Bir öğrencinin devlete maliyeti senede 40 bin Amerikan dolarıdır. Her fırsatı değerlendirmekte usta olan cemaat bu fırsatı da çok iyi kullanmıştır. Yurt dışına gönderilen bu öğrencilerin çoğunluğu bu cemaate mensuptur. Özel üniversiteler bazında Fatih Üniversitesi onlarındır. H.H. Gelir kaynakları ve sermaye gelişimi. Esnaflar üzerindeki örgütlenme özellikle 90'larda artmıştır. Şu anda muazzam bir finansal güçleri vardır. 50 milyar dolara ulaşan İslami sermayenin %50'sinin Fethullah Gülen cemaatinin destekleyicilerine ait olduğu değerlendirilmektedir. İlk zamanlarda esnaf teşkilatlandırılmamıştı. Bunların fonksiyonu cemaate parasal ve lojistik destek vermekti. Para toplama olayına himmet denir ve en büyük yardım da Ramazan ayında toplanır. Cemaatin üst bir elemanı gelir, duygusal bir konuşma yapar ve insanlar bir sonraki Ramazan ayına kadar verilmek üzere para veya mal taahhüt ederler. Yeni bir strateji ile esnaf bir araya getirilmiş ve 1966 yılında İstanbul'da İŞHAD, İş Hayatı Dayanışma Derneği oluşturulmuştur. Bu dernek ile esnafın eğitimi ve bir araya gelmesi sağlanmıştır. Türk Cumhuriyetlerinin iş potansiyelinde en büyük pay onlarındır. Anadolu Kaplanları denilen yerli girişimcilerin önemli bir kısmı Fethullahçıları destekler. Aralarında güçlü bir iş ortaklığı ve bilgi transferi vardır. Bu dayanışma dış ticarete de yansımıştır. I-I, ibadet. Evlerde namazlardan sonra sürekli ya Nur Risaleleri ile Fethullah Gülen'i kaleme aldığı kitaplar okunur ya da kasetler dinlenir veya izlenir. Sabah akşam yatsı namazları bunun için en uygun vakitlerdir. JJ, basın ve yayın faaliyetleri. Medyanın öneminin farkında olan cemaat bu konuda hem basın yayın elemanı yetişmesini teşvik etmekte hem de finansman sağlamaktadır. Zaman Gazetesi, Samanyolu TV, Sızıntı, Yeni Ümit dergileri gibi 14 dergi, 25 radyo bu konudaki teşebbüslerindendir. KK, cemaatin geleceği. Fethullah Gülen ve üst düzey elemanlarının cemaatin geleceği konusundaki niyetlerini ve beyanatlarını hiçbir yerde bulamazsınız. Bazı müesseselerde rantı paylaşamama yüzünden kavgalar başlamıştır. Cemaatin içinde üst düzeyde bile birbirinden nefret eden, birbirinin kuyusunu kazmaya çalışan insanlar mevcuttur. Siviller Fethullahçıların sahip oldukları gerek siyasi gerekse finansal potansiyelinden dolayı radikal İslam'ın alternatifi ve ılımlı İslam'ın temsilcisi olarak himaye etmektedirler. Türkiye'de silahlı kuvvetler olmasaydı bugün hayalini kurdukları İslam devletini tesis etmiş olacaklardı. Şu anda Türkiye'de Fethullahçılarla askerler arasında gizli bir satranç oynanmaktadır. Cemaatin askere bakışı bellidir. Askerliği her fırsatta övdükleri halde büyümeleri için önünde tek engelin de askerlik kurumu olduğunun farkındadırlar. Yakın geçmişte Refah Partisi ve yandaşlarının uğradığı akıbetten ders alarak radikal davranmanın ne zararlar getirdiğini görmüş ve hoşgörü felsefe ve politikasını cemaatin amblemi olarak lanse etmişlerdir. Analiz ve araştırmadan uzak Türk halkı ve küçük burjuvazisi bu maskeye hemen inanmış ve çabuk verilmiş kararlarla ılıman İslam olarak gördükleri örgütü desteklemişlerdir. Ama örgütün diğer bütün dinci örgütlerden daha akıllı olduğunun ve kritik güce ulaşana kadar bu hoşgörü maskesini taktığının farkında değildir. Amerikan pasaportlu öğretmenler. Amerikan İstihbarat Servisi CIA'nın Fethullah'ın cemaatine bağlı okullarda öğretmenlik yapan yaklaşık 3000 ABD'li öğretmene yalnızca devlet görevlerine verilen diplomatik pasaporta eşdeğerde resmi pasaport verdiği ortaya çıkıyordu. Fethullah'ın cemaatine bağlı okullarda çalışan 3000 ABD'li öğretmen de yalnızca devlet görevlilerine verilen ABD resmi pasaportu bulunuyor. Çoğunluğu Türk Cumhuriyetlerinde faaliyet gösteren okullardaki ABD'li öğretmenler İngilizce adıyla official pasaporta sahiptirler. Amerikan Eğitim Bakanlığı personeli olmayan Amerikalı öğretmenlerin normal olarak turist pasaportu sahibi olmaları gerekiyor. Buna rağmen Amerikan devleti Fethullah Gülen'in Nur cemaatine bağlı okullarında çalışanları resmi görevli sayıyor. Bu sebeple diplomatik pasaportla eş değerde resmi pasaport veriyor. Türkiye'deki karşılığı yeşil pasaport olan official pasaport, ABD'li öğretmenlere diplomatik dokunulmazlık sağlıyor. Gülen ve Patrick. Dünyanın dört bir yanında okullar açarak Nurcu düşünceyi yaymayı amaçlayan Fethullah Gülen, Yunanistan'da yaşayan Türkleri de tarikatına katmak için ilginç bir yöntem izledi. Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için Fener Rum Patriği Bartolomeos ile dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz arasında aracılık yapmayı kabul eden Gülen'in asıl amacı Batı Trakya'da kendi okullarını kurmaktı. Yeni Hayat dergisinde Bilge Orhunlu imzasıyla yayınlanan yazıda bu ilginç olay şöyle anlatılıyordu. Fener Rum Patriği Bartolomeos 1996 yılında sürekli olarak Heybeliada Ruhban Okulu'nun tekrar açılması meselesini gündeme getirmeye çalışmıştır. Heybeliada Ruhban Okulu veya diğer adlarıyla Heybeliada Papaz Okulu veya Heybeliada Rum Papazı Okulu, Osmanlı'nın çok hukukluluğa dayalı dinsel özerklik düzeni içerisinde Fener Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştur. Okul patrikliğin kendisine tahsis edilen ödeneği ile yaşatılmıştır. Açık olduğu süre içerisinde de patrikhanenin dini meclisine, yani kendi adıyla sinod meclisine bağlı olmuştur. Heybeliada Ruhban Okulu, Amerikan Robert Koleji'nin yüksek kısmının Boğaziçi Üniversitesi adıyla devletleştirilerek devlet okulu haline getirilmesine ilişkin kararla birlikte 1971 yılında kapatılmıştır. Öte yandan okul esasında Türkiye'deki Rum azınlığın ihtiyacını karşılamak yerine patrikliğin kendi adına adam yetiştirme yuvası olmuştur. Okula alınanların milliyetlerine bakacak olursak, mesela 1950 yılından kapanış tarihi olan 1971 yılına kadar okul 38 TC yurttaşı Rum, 162 Yunan, 8 İngiliz, 2 Ugandalı, 1 Fransız, 8 Habeşistanlı, 2 Suriyeli, 1 ABD'li, 1 İtalyan, 3 Lübnanlı olmak üzere toplam 226 mezun vermiştir. Dolayısıyla Heybeliada Ruhban Okulu bir azınlık okulu olmaktan çıkmış, patrikliğin milletler arası eğitim yeri haline gelmiştir. İşte Fener Rum Patrikliği ısrarla bu okulun tekrar açılmasını istemekte ve her fırsatta da bu isteğini dile getirmektedir. Mesela Mesut Yılmaz'ın 1996 yılının Nisan ayı başlarında Yunanistan'a önerdiği barış ve diyalog ilişkisi ile ilgili olarak Patrick Bartolomeos basına açıklama yaparken hemen okul meselesini de o arada belirtmiştir. Patrick ayrıca Yılmaz ile Ankara'da görüştüğünde Başbakan Yılmaz'ın patrikhanenin meseleleriyle ilgilendiğini ve mevcut yasalar çerçevesinde çözüm vaadinde bulunduğunu açıklayarak okul hakkında da Fener için en önemli sorunun Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden öğrenime açılması olduğunu söylemiştir. O günlerde Fethullah Gülen ile de görüşmüş olan Patrick, gazetecilerin aynı açıklama sırasında bu görüşmeyi de sormaları üzerine dinler arası hoşgörünün önemini vurgulayarak Gülen ile görüşmesinin bu anlamda güzel mesajlar verdiğini belirtmiş ve Fethullah Gülen'i de çok önemli şahsiyet, görüşleri ve faaliyetleriyle önder bir din adamı olarak tanımlamıştır. Peki Patrik'in Gülen hakkındaki bu yorumu ve tanımı neye dayanmaktadır? Ya da diğer bir deyişle bu övgünün sebebi hikmeti nedir? Bunun da cevabını yine Patrik'ten öğrenmekteyiz. Şöyle ki Fener Patriği resmi konuğu olarak İstanbul'da bulunan Ermeni Başpatriği 1. Karekin Gatogios'a özel bir yatla adaları gezdirirken gazetecilere bazı açıklamalar yapar. İşte Gülen'e olan muhabbetinin sebebini de dolaylı olarak o sırada dile getirir. Fener Patriği, Ermeni Başpatriğine Heybeliada Ruhban Okulu, Ayatriyada Kilisesi ile Kınalıada'daki Metamorfozis Rum Kilisesini gezdirir. Tabii bu arada adadaki Ermeniler Patriğe büyük bir ilgi gösterirler. İki Patriğin buluşması ile ilgili olarak Ermeni Başpatriği gazetecilere, ''Ziyaretim son asırların en büyük olayıdır.'' der. Fener Rum Patriği Bartolomeos ise gazetecilerin Fethullah Gülen ile yapmış olduğu görüşmeye tekrar değinerek bu görüşmede okulun açılmasının gündeme gelip gelmediğini sormaları üzerine şöyle cevap verir. Bundan söz ettik. Gülen biliyorsunuz dini okullar açılması hususunda büyük çaba gösteriyor. Gazetecilerin bu defa bu konuda ısrarcı oldunuz mu sorusunu yöneltmeleri üzerine de Fener Patriği, ısrarımız olamaz, ricamız olabilir şeklinde bir cevap verir. Fener Patriği, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması için Mesut Yılmaz ile yaptığı görüşmeden ayrı olarak bu konuda destek sağlayabilmek için Fethullah Gülen ile de görüşmüştür. Tabii Patrik bu meseleyi Gülen'in sadece kendi halinde bir din adamı olmasından dolayı değil, iktidarı belli bir ölçüde etkileyebilmek için onunla görüşmüştür. Nitekim bu konuda ricada bulunduğunu da açıkça söylemiştir. İşin açığı Fethullah Gülen de bu okulun açılmasına taraftardır. Fakat bu destek sadece bir din hoşgörüsü sebebiyle değil, bu okula karşılık Yunanistan'daki Türkler için de kendisinin orada okul açabilmesi niyetiyledir. Yani Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra Yunanistan'daki Türkler de aynı pota içinde eritilmek istenmektedir. Bu da Nurculuk ve İngilizce eğitimdir. Yoksa Batı Trakya Türklüğü'nün lideri Doktor Sadık Ahmet'in ölümü üzerine ağzından iki kelime çıkmayan Fethullah Gülen, oradaki Türkleri sırf Türklük aşkına düşünmemektedir. Nitekim onun bu davasını basındaki propagandacılarından Şahin Albay da şu şekilde ifade etmektedir. Gülen kuşku yok ki Nur Hareketi'nin Said Nursi'den sonraki en önemli temsilcisi. Said Nursi'nin öğretisi doğrultusunda İslam'ın özgürlük ve bilim alanında sağlanan ilerlemelerle uyumlu bir yorumunu geliştiriyor. Keza Kürt Said doğrultusunu Gülen'in kendisi de aşağıda ayrıca ele alacağımız ufuk turunda defalarca ortaya koymaktadır. Dikkat edilecek olursa Fethullah Gülen'in gündemde tutulmasını sağlayan ve onun propagandasını yapanlar aynı zamanda siyasi ve kültürel yönlerden Kürt haklarını isteyenlerdir. Bu bilinçli kesim dışındakiler ise ya maddi çıkar karşılığı ya da başka bir etnik sebeple Osmanlı özlemi çekerek konuşanlardır. Haham başından Fethullah'a ziyaret. İsrail'in sefaret haham başısı Eliyahu Bakşi Doron, Nur cemaatinin lideri Fethullah Gülen'i ziyaretinde Kudüs'e davet ediyordu. Gülen de bu davete en kısa zamanda icabet edeceğini söyledi. Gülen'le Doron bir süre yalnız görüştü. Gülen İsrail'de okul açma konusunda, devlet nezdinde diyalog var, onlar bize, biz onlara talebe gönderdik dedi. Fethullah Gülen Rum Ortodoks Patriği ile de görüşmeler yapıyor, Yunanistan'da da okullar açıyordu. Resmi günlerin dışında hiçbir Türk yetkiliyle görüşmeyen Patrik ne hikmetse Fethullah'la çok sıkı ilişkilere giriyordu. Tabii Patrik'in idealine Heybeliada Rum Ortodoks Okulu'nu faaliyete geçirmekti. Bunda da en çok güvendiği kişi ise Fethullah'tı. Fethullah'ın cemaati PKK'nın burnunun dibinde Irak'ta okullar açıyor, Asya, Afrika, Amerika bırakmıyor hummalı faaliyetlere giriyor. Trilyonları bu uğurda harcıyordu. Fakat insanın aklının almadığı, tebeşire muhtaç birçok Türk okullarına bir kuruş bile yardım yapmıyorlardı. Fethullah Gülen ve Papa. 1998 yılının Şubat ayının Sevgililer Günü'ne denk düşen günlerde Fethullah Gülen ile Papa II. Jean Paul Vatikan'da buluştular. Bu buluşmayı ise CIA organize etti. Gülen'in basın önündeki itirafından da anlaşılacağı üzere ABD Ankara eski büyükelçisi Morton Abramowitz buluşmada başrolü oynadı. Fethullah Gülen 8 Şubat 1998 Pazar günü Vatikan'a hareketinden önce yaptığı açıklamada "Birkaç ay önce Abramowitz cenaplarının yardımıyla bu buluşma gerçekleşti," dedi. ABD eski savunma bakan yardımcısı Richard Perl, FBI ve Mossad'ın paravan Yahudi örgütü Ayrımcılık ve Mücadele Birliği, Anti-Defamation League, ADL ve Moon Tarikatı bu buluşmayı organize edenler arasındaydı. Vatikan buluşmasının temelleri Gülen'in sağlık kontrolü gerekçesiyle bulunduğu New York'ta atıldı. Bugünlerde görüştüğü Amerikalılardan biri de 1996 yılında CIA başkanlığına aday gösterilen Carnegie Vakfı Başkanı Morton Abramowitz idi. Morton Abramowitz ile görüşmesinin ortak dostları Kasım Gülek vasıtasıyla tanışmasından sonra gerçekleştiğini açıklayan Gülen, Abramowitz ile "Toplum hadiselerinin sebepleri ve sonuçları hakkında konuştuk. Daha sonra teşekkür mektubu yazdı," diyordu. Gülen Abramowitz ise Orta Doğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü verirken, Amerika'daki Siyonist lobisinin en güçlü kolu ADL, Gülen'in bir kitabını İngilizce olarak Amerika'da yayınlama garantisi veriyordu. Zamanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yakınlığıyla tanınan ADL Başkanı Abraham H. Foxman, Zaman Gazetesi'ndeki açıklamasında kitap olayını şöyle anlatıyor. Kendisinden İslam'da hoşgörüyü anlatan bir kitap yazmasını rica ettik. Gülen'in ABD yönetiminde ve Birleşmiş Milletler'de etkiye sahip Papa'nın sağ kolu Kardinal John O'Connor ile Eylül 97'de New York'ta gerçekleşen görüşmesinde Roma ziyaretinin tarihi kararlaştırıldı. ADL'nin Türkiye'de Mossad'a yakın Yahudi çevrelerle yakın bağlantıları bulunuyor. ADL'nin ABD dışında Avrupa'da özellikle Fransa ve İngiltere'de de birçok faaliyetleri bulunmaktadır. ADL'nin kuruluş yılı 1913, kurulduğu günden itibaren yine aynı dönemde kurulan Amerikan İç İstihbarat Örgütü FBI ile yakın işbirliği içinde oldu. FBI Edgar Hoover'ın başkanlığı döneminde ADL'yi kanatları altına aldı ve geliştirdi. Ku Klux Klan örgütü ADL kanalıyla finanse edildi. Dernek gibi örgütlenen ve 30'a yakın şubesi bulunan ADL, görünüşte konferanslar düzenliyor, ödüller dağıtıyordu. Ancak ADL'nin gerçek kimliği 1992 yılında iki ajanının yakalanmasıyla belgelendi. Ajanlar Tom Gerard ve Roy Ballack'ın evlerinde çıkan bilgiler ve ifadeler ADL'nin kirli ilişkilerini gün yüzüne çıkardı. New Yorklu gazeteci John Ross'un haberine göre ADL'nin Mossad, CIA, Güney Afrika ırkçı rejimi ve İngiliz istihbaratıyla bağlantıları ortaya serildi. Yakalanan kimi üyelerinin istihbarat faaliyetleri yaptıkları ortaya çıktı. ADL ajanları muhalif örgütler ve kişileri fişlediklerini itiraf ettiler. ADL ajanları bu faaliyetlerinde ilginç bir olayı da gerçekleştiriyorlar, FBI'ın istihbarat kayıtlarından yararlanıyorlardı. Abramovich'in yakın arkadaşı Pearl bir Yahudi ve ADL yönetimiyle ilişki içinde. Uzun seneler Pentagon'un Türkiye sorumluluğunu yürüten Pearl, bir süre önce Irak'ı bölme planlarını Washington Post'ta açıkça yazdı. Bosna ile ilgili olarak ABD'de kurulan kriz merkezi ekibi içinde de yer alan Pearl, Türkiye-İran arasındaki savaş kışkırtıcılığında da başroldeydi. Fethullah Gülen'in hamiliğine soyunan ADL, Moon tarikatı ile de çok yakın ilişki içinde. Washington'daki iki büyük gazeteden biri olan Washington Times'ın sahibi Moon tarikatı. ADL ve Moon tarikatı bu gazete içinde birlikte çalışıyor. Gazete CIA'nın yayın organı olarak tanınıyor. 1981'de kurulan gazete Reagan ve Bush'a olan yakınlığı ile biliniyor. Moon tarikatı Kore'nin bölünmesinden hemen sonra kuruldu. Kurucusu CIA'nın yan kuruluşu gibi çalışan Kore İstihbarat Teşkilatı. Kore nüfusunun %10'unun Budizm'den Hristiyanlığa geçişini organize edenlerden. Bu çalışmalar sonucu bugün Güney Kore nüfusunda Hristiyanların oranı %35'i buldu. Moon tarikatı CIA'nın dünya çapında kullandığı etkili bir kamuflaj aracı. 1980'li yıllarda tarikatın adı Iran Gate skandalına karıştı. Moon tarikatının bir süre önce ölen Türkiye temsilcisi Kasım Gülek, Fethullah Gülen'in sağ koluydu. Kobra yuvası. Fethullah Gülen bir zamanlar temiz insanlarımızı saflarına çekebilmek amacıyla Vatikan hakkında esip savuruyor, onu bütün akan kanların sorumlusu ve kobra yuvası olarak tanımlıyordu. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında bütün vahşet tablolarının arkasında maalesef iştiyak vardır, misyoner teşkilatı vardır, Vatikan vardır. Kobra yuvası, Saraybosna'da akan kanın arkasında Vatikan vardır. Keşmir'de akan kanların arkasında Vatikan vardır. Bir zamanlar kobra yuvası olarak nitelediği Vatikan'ın kapısından ayrılmayan Fethullah Gülen, Saraybosna'da Keşmir'de akan kanların arkasında Vatikan vardır şeklindeki sözlerini de yalayıp yutuyordu. Ya da Vatikan'ın bu eylemleri karşısında büyük bir keyif alarak sonra da duracağı safını belirliyordu. Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla adlı kitabının birinci cildinde, Batı'nın çöküşü başlığı altında Amerika ve Avrupa'nın Batı'yı temsil ettiğini anlatıyordu. Fethullah Gülen, Batı'nın bizi hiçbir zaman sevip kabul etmediğini, bizi ezmek için her türlü entrikalar çevirdiğini, ülkemizde mezhep kışkırtıcılığı yaptığını, ülkemize misyonerler göndererek bizleri Hristiyan yapmak amacıyla bir kısım insanları satın alacağını söylüyordu. Bu söylemler Fethullah Gülen'in hayatında nadir doğrulardan biriydi. Şimdi onun bu açıklamalarına bakalım. Oysaki Batı bizi hiçbir zaman sevip kabullenmedi. O güçlü olduğumuz zaman tabasbus, riya ve entrikalarla güçlendiği dönemlerde de bizi ezerek ve inleterek hep kendi hedeflerini takip etti. Tabii bu hedeflerin başında da İslam'ın sesini kesmek geliyordu. Mezhep mülahazasıyla kıyam edenle onun tahrikiyle kıyam ediyordu. Irkçılık düşüncesiyle baş kaldıranların arkasında o vardı. Defaatla ülkemizi dört bir yandan sarıp tehdit eden aynı dünya, binlerce masum çocuğu, talihsiz genci, bedbaht ihtiyarı kendi topraklarında cellatlar gibi boğazlayanlar da aynı kanlı ellerdi. Evet, o elleri şeytanları bile ürkütecek cinayetleri alkışlayanlar. Onlar da Ermeni'ye çanak tutup Güneydoğu'daki eşkıyaya yeşil ışık yakanlar. Amerika ve Avrupa'nın temsil ettiğini söylediği Batı için bu sözleri sarf eden Fethullah Gülen, yerin dibine batırdığı bu toplumun dini liderinin ayağına gitmek için yalvar yakar oluyor, daha sonra bu hülyasına kavuşuyor, "Sizin parçanız olmak için geldik." diyebiliyordu. Fethullah parçası olduğu toplumu şöyle tanıtmaya devam ediyordu. Medeniyetin öncüsü olduğu iddiasını kimseye bırakmayan bu dost dünya değil miydi ki, hemen her zaman bir kanlı kabus gibi başımıza dikildi ve bizi ezdi, ezdirdi. Batı, Müslüman Türk dünyasında bir kısım canavarların kanlı pençeleri ve onların amansız imansız elleri altında parçalanan, didiklenen, binlerce masumun hak, hürriyet ve emniyetleri için bugüne kadar müsbet manada hiçbir şey yapmadığı gibi, bir kerecik olsun erkekçe haykırma mertliğini dahi göstermemiştir. Bu mertliği göstermeyen Batı'nın Müslümanlara karşı yapılan bu insanlık dışı hareketleri desteklediğini de ifade eden Gülen, Batı'nın ülkemize misyonerler göndererek insanlarımızı Hristiyanlaştıracağını, ülkemizde satın alacağı insanları başımıza bela edeceğini sanki aynada görmüş gibi anlatıyordu. Ülkemize misyonerler göndererek Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışmayacağını, İçimizden satın aldığı insanları başımıza musallat etmeyeceğini, hasılı bu kin ve nefret dünyası, bütün o eski huylarından vazgeçip Hazreti Mesih'in yumuşaklık, müsamaha ve şefkat tavsiyelerine uyacağını beklemek apaçık bir gaflet ve aldanmışlıktır.